Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar. Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösadı. Güne Bakış Ana Haber Bülteni ile karşınızdayım. Rejide editörüm Egemen Gök, Özge Elvan ve Sena Nur Akıl var. Günlerdir şu soruyu soruyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yola devam mı diyecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yoksa bir değişimi tercih edecek ve Kemal Kılıçdaroğlu mu seçecek? Dedik ki dün yurttaşlar, seçmenler bu kararı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yola devam dedi. Sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu %47,86, Recep Tayyip Erdoğan ise %52,14 oy aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her seçim kazandığında biliyorsunuz balkon konuşması nasıl olacak, içeriği nasıl olacak hep konuşulur, tartışılır. Dün bir değişiklik yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve külliyede yaptı balkon konuşmasını. Çok konuşuldu içeriği. Az sonra Fehmi Koru'yla konuşacağız içeriğini anlama geliyor diye. Ve tabii ki o verilen Cumhur İttifakı üyelerinin birlikte verdiği fotoğraf ne anlama geliyor? Nasıl bir ittifak var Cumhur İttifakı'nda? Türkiye'nin geleceğini neler bekliyor bu ittifakla birlikte? Bunlar önemliydi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasından kısa bir bölüm sizlerle paylaşalım.
Türkiye'nin son 10 yıldır önüne kurulan tüm tuzaklar, üzerinde oynanan tüm oyunlar, sırtına saplanan tüm hançerler, ayağına takılan tüm çelmeler, işte bugünü engellemek içindir. Alman dergileri, Fransız dergileri, İngiliz dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadılar mı? Bu kapakları yazmadılar mı? Kardeşlerim, işte onlar da kaybettiler. Aylardır karşımızda kurulan ittifakları gördünüz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu gördünüz. Terör örgütlerinden sapkın akımlara kimlerin karşımıza dikildiğini gördünüz. Oynanan kirli oyunları gördünüz. Buna rağmen ne oldu? Hamdolsun başaramadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü bu millet mayasının ne kadar sağlam, basiretinin, ferasetinin ne kadar güçlü olduğunu yaşadığı her badirede tekrar tekrar ispatlamıştır. Ve işte bundan dolayıdır ki Türk milletinin asla zafiyetini yakalama, bulma gibi gayretin içerisine girenler yine kaybedeceklerdir. Sadece şu son seçimler boyunca şahit olduklarımız bile milletimizin şu onurlu duruşunu göstermiştir. Milletimizle aramızdaki muhabbet köprüsü böylesine güçlü olduğu müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz mücadele, çözemeyeceğimiz sorun, hal yoluna koyamayacağımız mesele yoktur. Şimdi Rabbime beni böyle bir milletin evladı olarak dünyaya getirdiği için hamd ediyorum.
gözler bir yandan da muhalefette tabii ki Millet İttifakı yoluna nasıl devam edecek? Bu soru gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıktı ve kazanamadı. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl etkileyecek? Siyasi hayatını nasıl etkileyecek bu yenilgi? Bu da elbette konuşulan bir konu. Bu muhasebeyi nasıl yapacak? Bu yenilgiyi nasıl tartacak muhalefet? Neler söyleyecek? Seçmenine yeniden bir şeyler söyleyebilecek mi tüm muhalefet? Bunlar Türkiye'nin geleceğine, önümüzdeki günlere damga vuracak meseleler aslında. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmasına bir gidelim. Ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu? Mücadele etmeye devam edeceğim diyor.
Hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamazdım, yummadım. Eziyetlere, haksız, hukuksuz, adaletsiz bir düzene karşı susup, dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım. Evlatlarımız işsiz, güçsüz, hayata tutunmaya çalışırken onları sizin hakkınızı yemesine müsaade edemezdim, etmedim. Çocuklarımızın yata aç girmesine, esnafımın borç içinde olmasına, çiftçimin toprağa üretime küsmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedi. Eziyetlere, haksız, hukuksuz, adaletsiz bir düzene karşı susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım. Evlatlarımız işsiz, güçsüz, hayata tutunmaya çalışırken onları sizin hakkınızı yemesine müsaade edemezdim, etmedim. Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak bizlerin duracağını bilmenizi istedim. Dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümü sürüyor ve buradayız.
Gazeteci ve yazar Fehmi Koru bizimle birlikte. Hoş geldiniz Fehmi Bey.
Hoş bulduk. İyi programlar.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun zaman ayırdığınız için. Fehmi Bey, bu seçim süreci boyunca çok şey konuşuldu, tartışıldı. Özellikle seçimlere giderken işte eşit ve adil bir seçim olmadığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet imkanlarını kullanarak bu seçime gittiği, aslında bütün olanakları kendi lehine kullandı, işte medya ambargosu gibi gibi şeyler konuştuk. Evet, bunlar bir ön kabul olarak tüm yorumcular ve analistler tarafından kabul ediliyor zaten. Ama bir tarafta deprem, bir tarafta ekonomi, bir tarafta hak ve özgürlükler, işte liyakat, Türkiye'nin bir yandan da bir sürü çok fazla kronik problemi var aslında. Erdoğan her şeye rağmen bu seçimi nasıl kazandı diye sormak istiyorum sizce. Ki diyor ya kendisi de balkon konuşmasında, yani seçmenle aramdaki bu muhabbet olduktan sonra benim çözemeyeceğim hiçbir şey yok diyor. Ne dersiniz, nasıl kazandı? Ki ben mesela seçim sürecine giderken şu tweetini hiç unutmuyorum, bunu da sormuş olayım size. Birileri gibi batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil Anadolu irfanına güvendik diyor. 14 Mayıs'ta Anadolu irfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 10 Mayıs'ta attığı tweette. Yani bu seçimde Anadolu irfanı mı galip geldi sizce?
Şimdi tabii bir defa önce bir kabulü hepimiz kabul etmeliyiz. O da Tayyip Erdoğan'ın aslında seçim kazanma ustası olduğu kabulü. Yani 1994 sonrasında girdiği hemen her seçimde Tayyip Erdoğan sandıktan zaferle, kendi tanımıyla zaferle çıkmış olan bir siyasi lider. Dolayısıyla bu seçimi de onun kazanması zaten bir avantaj olarak Cumhur İttifakı'nın elindeydi. Nitekim kampanyasını da ona göre planlamış durumdaydı. Ve sizin bahsini ettiğiniz aslında iktidarın 21 yıl boyunca biriktirdiği ne kadar sorun varsa o sorunları üstesini kapatmayı, buna karşılık da aslında muhalefet için dile getirilmesi düşünülmeyecek bir başka sorunu ön plana çıkarttı. O da beka sorunu. Türkiye'yi bölecekler. Eğer iktidar muhalefetin eline geçer, meclis çoğunluğu muhalefetin eline geçerse Türkiye'yi bölünmesine sonuçlanacak bir süreç yaşanacak tarzında bir kampanya yürütüldü. Bence bu seçimi sonucunu belirleyen kampanyada tercih edilen bu konu oldu. Ekonomiyi muhalefet pek fazla gündeme taşıyamadı. Taşıdığı zaman da onun vurucu etkisini seçmenler kendi üzerlerine fazla hissetmediler. Dış politikada yaşanan sorunlar zaten hemen hemen hiç gündeme getirilmedi. Böylece beka sorunu söz konusu olduğunda hepimiz biliyoruz bizim milletimiz o konuda ne kadar hassas olduğunu. Çünkü Osmanlı'dan büyük bir imparatorluktan küçük bir Anadolu'ya sığınmak zorunda kalmış olan bir ülkeyiz biz ve dolayısıyla DNA'mızda yine bölünür müyüz acaba endişesi her zaman yatar. O bakımdan bu konunun dile getirilmesiyle kampanya üstünlüğü Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın eline geçti. Balkon konuşması konusuna gelince biliyoruz ki balkon konuşmaları aslında seçimi geride bırakıp bundan sonra neler yapılacak yönünde açıklamalarla geçen konuşmalardır. Genellikle evet seçim kampanyaları sırasında incitici şeyler söylenmiş olabilir ama biz artık onları geride bıraktık. Bundan sonra hepimiz Türkiye için çalışacağız tarzında daha genel, daha kucaklayıcı mesajlar verilirdi. İlk defa galiba bu balkon konuşmasında Tayyip Erdoğan sanki kampanya devam ediyormuş, seçim geride kalmamış, kendisi Cumhurbaşkanı seçilmemiş, daha meclis için de milletvekilleri seçimi bitmemiş gibi birilerini suçlayıcı konuşma yaptı. Batı'yı suçlayıcı, Batı basınını suçlayıcı. Bu arada muhalefeti daha önce de dile getirdiği tarzda sıfatlar da kullanarak suçlayıcı bir konuşmaydı bu ve beni doğrusu şaşırtmadığını söyleyemem. Gerçekten de Türkiye'nin önünde çok ciddi sorunlar var ve bu sorunları sadece meclis çoğunluğuyla bir iktidar ya da Cumhurbaşkanı tek başına çözebilecek durumda olan sorunlar değil bunlar. O bakımdan Türkiye'nin tümünü kucaklayıcı bir anlayışın hakim olması beklenirdi. Ama buna uzak, oldukça uzak bir yaklaşım sergilemiş oldu Cumhurbaşkanı. Önümüzdeki dönemde buna uygun politikalar geliştireceğini zannediyorum. Öncelikle Bakanlar Kurulu oluşacak. Daha önce bakanlık yaptığı, atadığı bakanlar, şimdi milletvekilleri büyük çoğunluğuyla. Dolayısıyla bütün o koltuklar boş. O koltuklara kimleri oturtacağı yarınla ilgili mesaj verecektir. Ama ben o konularda büyük değişiklikler bekleyen, farklı bir yaklaşımı hiç değilse bakanlarda sergileneceğini düşünenler var. Ben onlardan değilim. Öyle zannediyorum ki, yine eskilerine benzer isimlerle bakanlar atanacaktır. Ve Türkiye bundan sonra da sanki seçim atmosferi devam ediyormuş gibi hep birilerini suçlayıcı. Çünkü sorunlar büyüdükçe o sorunların üstesinden gelmek zorlaştıkça birilerinin suçlanması gerekiyor. O bakımdan suçlanacak yerler de belli. Bu konuşma, balkon konuşmasında o adresler verildi zaten. Ya Batı olacak bu ya da içeride muhalefet olacak. Ve bu anlayış herhalde bir süre daha devam edecek gibi duruyor.
Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl kazandı dedik. Bir de muhalefet nasıl kaybetti diye sorayım. Şimdi özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ki siz bugünkü yazınızda altını çizdiğiniz bir nokta var. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranını iktidar kurmayları, iktidara yakın isimler de şaşırmıştır bence diyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve tabii ki muhalefet nasıl kaybetti, niye kaybetti?
Şaşıranlar arasında ben de varım doğrusu. Çünkü bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin girdiği seçimlerde aldığı en yüksek oy CHP Genel Başkanı sıfatıyla girdiği seçimde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından alındı. Önceki iki Cumhurbaşkanlığı seçimine bakalım. 2014'te yapıldı ve Ekmelettin İhsanoğlu hem MHP'nin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak adayı olarak çıktı. %38 oyda kaldı. Son seçimde 2018'de yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Onun oyu da %30'da kaldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemikleşmiş %20-25 arasındaki oyuna en fazla 5 puan ekleyebildi Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ama şimdi ne görüyoruz? Kurduğu ittifakla Cumhuriyet Halk Partisi oylarını bir bütün olarak, ittifak oyu olarak ve onun adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak %47 küsura ulaştırmış durumda. Bu büyük bir başarı aslında. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamaması elbette Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı açısından büyük bir kayıp. Ancak yakından baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı sıfatını taşıyan bir aday çıktı. Ve bu aday ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi için %50'ye yakın bir oya ulaşabildi. Bu benim açımdan şaşırtıcı bir olay. Çünkü en başta hatırlayacaksınız, sizin davetinizle çıktığım bu programda da birkaç kez seçilecek kişinin, aday gösterilecek kişinin seçilebilecek birisi olması gerektiğini, bunun da Millet İttifakı tarafından tek bir partinin adayı değil, daha kapsayıcı bir isim olması gerektiğini, hatta sorulduğunda işte Abdullah Gül gibi bir isim olması lazım. Yani Abdullah Gül'ün kendisi değil ama ona benzer, onun özelliklerine sahip birisi olması lazım geldiğini söylemiştim. Öyle bir isim konusunda zorlandığım zaman da İlhan Kesici'nin ismini söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de daha geniş kitlelerin desteğini alabilecek isimler aranırsa bulunur. İşte İlhan Kesici de onlardan biri dediğimi hatırlıyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu başlarda aday olmayacağı konusunda mesajlar verirken sonra ne olduysa adaylığın kendisinde kalmasını arzu ettiğini çok açık ifade etti. Arada biliyoruz ki ittifak içerisinde de bu konuda tartışmalar yaşandı. Hatta İYİ Parti liderinin ağırlığını koyarak o masadan Kemal Kılıçdaroğlu aday olacaksa, çünkü seçileceğine inanmadığı anlaşılıyordu, ben yokum diyerek kalktığını ve daha başka bir formül bulunarak İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının da o denklem içerisine dahil edilmesiyle döndüğünü biliyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aslında seçilebilecek bir isim olarak zaten baştan beri düşünülmemişti. O bakımdan aldığı bu oy çok önemli. Bir şey daha söylemek lazım. Aslında arada 2,5 milyon civarında seçmenin Tayyip Erdoğan'ı tercih ettiği gibi bir fark var. O oylardan diyelim yarısı, 1,5 milyonu bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etseydi, bugün herhalde konuştuğumuz, Cumhurbaşkanı olarak konuştuğumuz kişi Kemal Kılıçdaroğlu olacaktı. Yani aradaki fark büyütülecek kadar fazla değil. Onların içerisinden, 2,5 milyonun içerisinden bir bölümü pekala son seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verebilirdi. Burada galiba seçime birinci turdan sonra özellikle son bir haftaya biraz telaşın Millet İttifakı'nda hakim olması etkiliydi. Üçüncü adayın yani Sinan Oğan'ın aldığı %5 civarında, %5'in biraz üstündeki oy biraz fazla büyütüldü. O oyların kime gideceği konusunda yapılan tahliller sonucu olmalı ki Millet İttifakı Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'la bir arada görünmeyi tercih etti. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da söylemini farklılaştırdı. Daha önceki birinci tur öncesinde yaptığı konuşmalardaki genel hava ikinci tur öncesinde biraz farklılaşmıştı. Bunların da ben o 1,5 milyon oyun kendisine değil de Tayyip Erdoğan'a gittiğinde bir etkili rol oynadığını düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda baktığımızda elbette Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu konu tartışılacaktır. Liderlik konusu belki tartışma konusu yapılacaktır. Ancak ben şu aşamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğru değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Bazıları Millet İttifakı'nın başarısız olduğu görüşünü ısrarla devreye sokuyorlar. Özellikle milletvekili seçiminde istenilen sonucun alınamamasını buna bağlıyorlar. Bazı partilerin bulunmasının Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelecek oyları etkilediği tarzında. Ama bu arada da muhafazakar kesimin oy vermediği gibi bir anlayış Millet İttifakı'nda var. Oysa görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde özellikle muhafazakar kesimden artık Tayyip Erdoğan'a gitmeyecek olan insanlar bu seçimde pekala Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verebildiler. Büyük ihtimalle de ilk turda da milletvekilliği seçiminde öyle zannediyorum ki muhafazakar kesim yine Millet İttifakı'na önemli bir bölümüyle oy verebildi. Onun için acele değerlendirmeler yerine derin ve kapsamlı görüşmeler ve değerlendirmeler yapılırsa öyle zannediyorum ki Millet İttifakı'nın devamı yolunda bir karar verilebilir. Ama tabii siyasettir bu. Herkesin yapacağı değerlendirmeler kendi çıkarları istikametinde olacaktır. Dolayısıyla da Millet İttifakı içerisinde yer almış partiler kendilerini ön planda tutan değerlendirmeler yaptıklarında belki de Millet İttifakı'ndan ayrılmak isteyenler de çıkabilecektir. Ama eğer bundan sonra beklenti belki 5 yıl sonra bir seçim olacağı gibi olsa bile daha erkene alınabilecek bir seçimin gündeme gelmesi de çeşitli sebeplerle ekonomide yaşanacak sıkıntılar iktidarı yeniden bir güven tazelemesine itebilir. Ya da dış politikada karşımıza çıkacak olan sorunların üstesinden gelinmesi için muhalefetten destek alınamazsa bir sorun devam edecek görüntüsü verince belki yeniden bir seçim söz konusu olabilecektir. Bunu da düşünerek ittifakı ayakta tutmakta belki yarar olduğunu da düşünmeleri gerektiği kanaatindeyim.
Ben de bir sonraki sorumu ittifakın geleceğini neler bekliyor diye soracaktım ki siz devam etmesi gerektiğini düşünüyorsunuz bu ittifakın bir şekilde. Ya Fehmi Bey, tabii bir sonraki seçim 5 yıl sonra. Ama bir yandan da ekonomik sıkıntılar devam ediyor, Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları. Herkes tabii şeyi konuşmaya başladı hemen, böyle erken seçim olur mu? Türkiye erken seçime gider mi? Bu seçimler için de bu arada bu konuyu çok konuştuk, hatırlarsınız. Ne dersiniz? Yani böyle kısa vadede tabii ekonominin gidişatı da çok kritik, belirleyici bir şey burada ama böyle bir erken seçim vesaire bekler misiniz? Sürdürülebilir mi bu durum yani?
Tabii daha seçimden yeni çıktık. Dolayısıyla hemen erken seçim konuşmak evet, biraz tuhaf gibi gelebilir. Ancak dün akşam Cumhurbaşkanı'nın kendisinin ifadesiyle zaferini üzerine yaptığı konuşmayı yine sanki seçim havası devam ediyormuş gibi bir yaklaşım içerisinde yürütmesi, söylemesi bana sanki kendisinin de bu ortamın yakında bir seçimle devam edeceği konusunda bazı düşüncelere sahip olduğunu hatırlatıyor. Dediğim gibi biraz önce ekonomik sıkıntıların ortadan kaldırılması yönünde eğer ciddi tedbirler almak, yani bugüne kadar uyguladıkları sistemden farklı tedbirlerine başvurmak gibi bir yol önlerine çıktığında bunu değerlendirmezlerse öyle zannediyorum ki ekonomik sıkıntılar daha da derinleşebilir ve bu da ister istemez bir seçimi gündeme taşıyabilir. Ama yine dediğim gibi daha dün seçimden çıktık. Bunları şu aşamada konuşmanın fazla bir anlamı olduğu kanaatimde değilim.
Peki rejiden arkadaşlarımdan rica edeyim. O Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyede yaptığı konuşma sırasında o Cumhur İttifakı'nın tüm üyeleri yan yana. Bu tablo bize ne söylüyor? Yani Hüdapar, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki, işte Sinan Oğan. Ne dersiniz? Bu fotoğraf bize ne söylüyor? Nasıl bir hükümetle, nasıl bir ittifakla, nasıl bir yönetimle karşı karşıya Türkiye?
Şimdi tabii bu tablo aslında seçim için düşünülmüş olan bir ittifakın tablosu. Ve faydalı olduğunu da düşünmemiz lazım. Yani seçimi kazanabildiyse Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabildiyse Tayyip Erdoğan, bu tablodaki liderleriyle temsil edilen partilerin katkısıyla olabildi. Yani Hüdapar dediğimiz muhalefet açısından bazı özelliklere sahip olduğu için çok ciddi biçimde eleştirilere muhatap edilen bir parti ama onun bir tabanı olduğu belli yerlerde, belli bir bölgede Cumhur İttifakı'nın aldığı, Tayyip Erdoğan'ın aldığı oylardan belli. Aynı şey Yeniden Refah Partisi için de söz konusu. Çünkü zaten ittifak içerisinde mi ayrı girdi seçime ve %2,5 gibi ciddi bir oyu alabildi. Dolayısıyla da milletvekili olarak partinin temsilcileri olacaklar mecliste. Dolayısıyla baktığımızda aslında bu seçimi düşündürten bir ittifakın tablosu. Ama iktidar devam edecek ve bu insanlar bakanlık, yani liderler bakanlıklar talep edecekler kendi partilerine. Politikası üzerinde etkili olmak isteyecekler. İşte Hüdapar'ın kendi tabanı açısından talep ettiği anayasayla ilgili değişiklik teklifleri var. Bu arada Yeniden Refah Partisi'nin özellikle kadınları ilgilendiren konuda farklı görüşlere sahip olduğu biliniyor. Onlar da o görüşlerin bir biçimde belki de hükümet programına alınması ve o konunun takipçisi olacak birinin de partiden birinin de bakan olarak atanması talebiyle karşılaşacak Tayyip Erdoğan. Bütün bunları, bu tabloyu meclis içerisinde tutmak da kolay değil. Çünkü her birinin ayrı hesapları var. Bir sonraki seçimi düşünecekler ve yine böyle ittifak halinde girdiklerinde küçük kalmak yerine acaba %2,5'unu 5 haline getirmek, 10 haline getirmek mümkün olabilir gibi bir düşünceyle daha çok kendi çıkarları istikametinde çalışmalar yürütmek isteyecekler ve bu ittifak tablosunu bozma yönünde adımlar belki de atılabilecektir. O bakımdan evet, seçimi kazanmada bu tablonun büyük yararı oldu. Bunda hiç kuşku yok. Ama bundan sonra iş biraz da Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanan bir usta olarak hükümette de ustalığını devam ettirmesinde, bu insanları, bu liderleri, bu partileri bir arada tutabilmesinde olacak.
Fehmi Koru, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun değerli katkılarınız için.
Ben de size teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için.
Bugün biraz dün neler yaşanmış size ekranlarınıza bunları taşıyacağız. Meral Akşener'in de tabii ki bir konuşması oldu dün, bir değerlendirmesi oldu. Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür dedi.
Biliyorsunuz ülkemizde uzun zamandır bir seçim gündemi var ve bu gündem Türkiye'yi çok yordu. Aylardır seçimin gölgesinde kalan ve birikmiş birçok sorunumuz var. Bunların başında da ne yazık ki ekonomi geliyor. İşte bu yüzden şimdi artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme, çözüm üretme zamanı geldi. Biz de milletimizin bizlere verdiği muhalefet görevini bugüne kadar olduğu gibi yine aynı düsturla, aynı ciddiyetle, aynı seçmen veli nimettir anlayışıyla yürüteceğiz. Kimse merak etmesin. Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki seçmen bizim için en halis ölçüttür. Çünkü millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Nitekim milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak, anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Milletimizin kararının milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle Sayın Erdoğan'ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım ki kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden kör etmez. İftiralar, hakaretler havalarda uçuşmaz. Umarım ki kendisine oy vermiş vermemiş bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın Cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder ve ona göre davranır. Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları ile ilgili bu sabah bir açıklama yaptı. İmamoğlu, unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık dedi.
Sonuçlandı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir siyasetçi olarak bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan 10 milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar, sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler, sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler, asla tedirgin olmayın. Beyefendiler, başınız dik yürümeye devam edin. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız. Benzer bir hayal kırıklığı bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık. Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs. Bugün İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü. Asırlar boyu ne ordular ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi, yöntem ve araçlar değiştiren Mehmet fethetti. Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz. Büyük Atatürk diyor ki, umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. İstanbul'da benim gibi milyonlarca, Türkiye'de 10 milyonlarca umutlu, hem de çok umutlu demokrasi neferleri var. Bu seçim kampanyasında onların inançlı, dirençli, asla vazgeçmeyen mücadelelerine defalarca tanık oldum. Başta demokrasi neferleri olan sizleri, sevgili çocukları, o canım gençleri, anneleri ve bütün İstanbulluları bugün saat 20'de Maltepe Meydanı'nda düzenlediğimiz 570. fethi etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz, yürek yüreğe olacağız. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız. Tüm kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı birlikte paylaşacağız. Bana inanın, yolumuz uzun, gençliğimiz var, inancımız tam ve bana güvenin.
Edirne cezaevinde 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından sosyal medyadan 3 tweet paylaştı. Demirtaş, oy vermek için sandığa giden, çok istese bile gidemeyen, oyları korumak için direnen, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Devleti ele geçirmiş olan devasa bir operasyon gücüne karşı ilkeli, ahlaklı bir seçim çalışmasıyla bu oy oranına ulaşmak bile mucize sayılır. Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı. Seçim süreci çok büyük eşitsizlikler, baskılar, inanılmaz yalanlar, iftiralar ve karalamalarla geçti. Bunlara rağmen halk değişimi kesinlikle onayladı ama tüm süreç manipüle edildi. Yenilmedik. Yenilmediğimiz için de sakın kimse umutsuz olmasın. Asla teslim olmak yok. Mücadeleye devam, devam, devam dedi. Sporun gündemiyle devam edelim.
Bisiklet sporunun büyük organizasyonlarından İtalya Bisiklet Turu'nun 106. edisyonunda 21. ve son etap geride kaldı. 2023 İtalya Bisiklet Turu'nun Roma-Roma arasında koşulan 126 km uzunluğundaki 21. ve son etabını Astana takımından 38 yaşındaki Britanyalı bisikletçi Mark Cavendish kazandı. Sezon sonunda profesyonel bisiklet kariyeri noktalayacağını açıklayan Cavendish, son kez yarıştığı Giro'nun son etabını kazanarak görkemli bir vedaya imza attı. Jumbo-Visma takımından 33 yaşındaki Sloven bisikletçi Primoz Roglic ise genel klasman şampiyonu oldu. Roglic, kazandığı 3 İspanya bisiklet turunun ardından Fransa ve İtalya'da yaşadığı ayak kırıklıkları sonrasında en sonunda İtalya bisiklet turu şampiyonluğunu dahanesine yazdırdı. Öte yandan Avustralya Açık, Wimbledon ve Amerika Açıklı tenis sezonunun en önemli 4 turnuvasından biri olan Roland Garros, bu yıl 28 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde 122. kez organize edilecek. Fakat 2023 Roland Garros tenis severler için buruk geçecek. Çünkü turnuvanın yaşayan efsanesi Nadal, sakatlığı yüzünden 19 yıl sonra Paris'te korta çıkamayacak.
Güne bakışın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın yeni bir gün, gündemi bizden takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi milesandsmilesgarantibbva.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.